Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Aziz ve değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bugün sizlere Tevbe suresinin 84 ila 89. ayetlerin tefsirini işlemeye gayret edeceğiz. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli, Yüce Rabbimizin sözleri, Tevbe suresi 84 ila 89. ayet-i kerimeler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إن ما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون فرحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile cümlemizden makbul eylemesini niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın erbahına, ehl-i beytin, ashab-ı kiram efendilerimizin, ezvac-ı tahiratın ve yine Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedai İslam'ın erbahına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bil cümle mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimizden makbul kılmasını niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Tevbe suresinin 84. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim! Onlardan ölen birinin üzerine asla namaz kılma. Onun kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimeye Rabbimiz Teala, ve ey Muhammed, onlardan yani münafıklardan ölen birinin üzerine asla namaz kılma. Yani onlar için asla dua etme, af dileme. Küfür üzere ölmek suretiyle ebediyen ölen münafık bir ölü üzerine namaz kılma. Çünkü küfür üzere ölen bir kimse ebediyen ölmüş demektir. İki yüzlülük üzere ölen bir münafık, ahirette cennet nimetlerinden faydalanmak için değil, azap çekmek için diriltilecektir. Bu da onun sanki diriltilmemiş olması demektir. Ardından müellifimiz şu bilgiyi veriyor. Huzeyfe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşıydı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün ona, ben sana bir sır vereceğim. Fakat bu sırrı asla kimseye açıklama. Falan ve falan kimselerin cenaze namazlarını kıldırmam bana yasak edildi. Böyle buyurdu ve bir grup münafığın isimlerini saydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde münafıklardan olduğunu zannettiği birisi öldüğü zaman Huzeyfe'nin elini tutar ve ölenin cenaze namazına çağırırdı. Eğer Huzeyfe kendisiyle birlikte gelirse Hazreti Ömer o ölünün namazını kıldırırdı. Fakat Huzeyfe elini elinden çekerse ölen kimsenin namazını kıldırmazdı. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Onun kabri başında da durma. Yani onu defnetmek ya da ziyaret ve dua etmek için kabri başında durma. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ölü defnedildiği zaman kabrinin başında durur ve onun için dua ederdi. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Çünkü onlar hayatları boyunca Allah'ı ve Resulünü inkar etmişlerdir. Hafız der ki, Zemzem ve Kevser suyuyla ağartmak mümkün değil, o kişinin siyah dokunmuş talih kilimini. Sadi ise şöyle der, aynadan pası gidermek mümkündür, ancak taştan ayna yapmak mümkün değildir. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor, ve onlar fasık olarak öldüler. Yani küfürde ısrar ve inat ederek ve Allah'ın koyduğu sınırlardan çıkmış bir halde öldüler. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul hastalanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi davet etmişti. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yanına girince ondan kendisi için af dilemesini ve öldüğü zaman da namazını kıldırıp kabri başında durmasını istemişti. Bir süre sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisini gönderip ondan gömleğini istemişti. Çünkü o bu gömlekle kefenlenmek istiyordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da ona dış gömleğini gönderdi. Abdullah bin Übey bu gömleği kabul etmeyip Peygamber Efendimizin teninin değdiği iç gömleği istedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama "Ya Resulallah, gömleğini bu pis münafığa mı vermek istiyorsun?" dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Benim gömleğim ona Allah katında hiçbir fayda vermez. Ondan hiçbir azabı uzaklaştırmaz. Ancak Allah Teala'nın bir şahıs sayesinde 1000 kişiyi İslam'a girdirmesini umuyorum." buyurdu. Münafıklar Abdullah bin Übey'in sözünden çıkmazlardı. Nitekim Abdullah bin Übey'in teberrük maksadıyla ve Allah'ın azabını uzaklaştırmak, rahmet ve lütfunu celbetmek umuduyla Peygamber Efendimizin gömleğini istediğini gören Hazreç'ten 1000 kişi Müslüman oldu. Bu bilgi İmam Buhari'nin aktardığı bir bilgidir aziz dinleyenlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Benim gömleğim ona hiçbir fayda vermez" buyurduğunu ele alarak müellifimiz şu bilgileri paylaşıyor. Çünkü Abdullah bin Übey de dini bir faydanın temini için esas olan iman yoktu. Böyle bir tesir ancak o elbiseyi giyen kimse buna ehil ise söz konusudur. Bu hususa Peygamber Efendimizin şu sözleri delalet etmektedir. Ölülerinizi salih kimseler arasına gömün. Çünkü ölü kötü komşusundan eziyet görür. Tıpkı sağ bir kimsenin kötü komşusundan eziyet görmesi gibi. Rivayet edilen şu söz de buna delalet etmektedir diyor müellifimiz. Mukaddes bir yer kişiyi mukaddes yani temiz yapmaz. Kişiyi mukaddes yapan şey amelidir. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz elindeki asasını Abdullah bin Üneys'e vermiş ve "Cennette buna dayanırsın" buyurmuştu. Bu asa Abdullah bin Üneys'in yanındaydı. Ölüm anı yaklaşınca ailesine onu teniyle kefeni arasına koymalarını vasiyet etti. Ailesi de bu vasiyeti yerine getirdi. Yine rivayet edilmiştir ki Ma'mer bin Abdullah Hazreti Peygamber'in mübarek başını tıraş etmişti. Tıraş ettiği saçın yarısını Ebu Talha'ya vermiş, diğer yarısını da ashab arasında birer ikişer dağıtmıştı. Ashab üzerlerinde taşıdıkları sürece bu saçlar ile teberrük eder ve Allah'ın yardımına mazhar olurlardı. Bu yüzden Esrarul Muhammediye adlı eserde şöyle denilmiştir diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Resulullah'ın saçı, asası veya kamçısı günahkar bir kimsenin kabrine konulsa, o asi konulan şeyin bereketi sayesinde azaptan kurtulur. Bu sayılanlar bir insanın evinde veya bir beldede bulunsa, orada yaşayanlar varlığının farkında olmasalar dahi onun bereketi sayesinde onlara bela isabet etmez. Zemzem suyu ile ıslatılmış kefen de bu kabildendir. Ben de derim ki, eğer padişahların hazinelerinde, özellikle de Osmanlı hazinesinde Peygamber Efendimizin hırkası ve diğer kendisiyle teberrük edilen bazı şeyler vardır. Buna rağmen biz görüyoruz ki bazı padişahlara Allah tarafından yardım edilmiyor. Bazen yanlarında Peygamber Efendimizin sancağı bulunduğu halde ülkelerine pek çok afetler yağmur gibi dökülüyor dersen, ben şöyle cevap veririm. Müellifimiz devam ediyor. Bu, onların bu mukaddes emanetlere hürmeti terk etmeleri yüzündendir. Görmüyor musun? Mekke ve Medine'ye taun girmezdi. Ne zaman ki buralarda yaşayan halk buralara hürmeti bıraktı, taun buralara da girdi. Günahları bağışlayan yalnız Allah'tır. Sonra müellifimiz şu sözlerle devam ediyor ayeti kerimenin tefsirine. Abdullah bin Übey ölünce salih bir mümin olan oğlu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek onu babasının cenazesine davet etti. Peygamber Efendimiz ona ismin nedir diye sordu. O da Habbab bin Abdullah olduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen Abdullah bin Abdullah'sın, Habbab şeytandır buyurdu. Habbab şeytandır ifadesiyle Habbab kelimesinin şeytanın ismi olduğunu ifade etti. Kamusta da bu şekilde kaydedilmiştir. Daha sonra Abdullah'a onun namazını sen kıldır, cenazesini de defnet buyurdu. Bunun üzerine oğlu, eğer sen namazını kıldırmazsan ya Resulallah, onun namazını hiçbir Müslüman kılmaz. Allah aşkına düşmanları sevindirecek şeyi bana yapma diye yalvardı. Allah aşkına düşmanları sevindirecek şeyi bana yapma diye yalvardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onu teselli etmek için ve başkaları tarafından yalnız bırakılıp zor durumda kalacağını da dikkate alarak onun davetine icabet etti. Cenaze namazını kıldırmak üzere yerini almıştı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh namazı kıldırmaması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kıble arasında durdu. Şu gün şöyle, şu gün böyle diyen Allah düşmanının namazını mı kıldırıyorsun ya Resulallah dedi. Ve Abdullah bin Übey'in sağlığında yaptığı kötülükleri birer birer saydı. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin elbisesini tutup onlardan ölen birisinin üzerine asla namaz kılma. Onun üzerine namaz kılmaktan vazgeç dedi. Burada müellifimiz şu bilgileri paylaşıyor bizlerle. Bu durum Hazreti Ömer'in sahip olduğu büyük mertebelerden birisine delalet etmektedir. Birçok ayette vahiy onun görüşü doğrultusunda inerdi. Bu ayet de onlardan birisidir. Bu onun dinde sahip olduğu yüksek bir makam, yüksek bir derecedir. Peygamber Efendimiz bu sebeple onun hakkında, eğer ben peygamber olarak gönderilmemiş olsaydım, sen peygamber olarak gönderilirdin ey Ömer buyurmuştur. Bu hadisi şerif Tirmizi ve Müsned'de geçmektedir aziz dinleyenlerim. Yine Efendimizin bir başka hadisinde, sizden önceki ümmetler içerisinde muhaddesler vardı. Benim bu ümmetim içerisinde böyle birisi varsa, o da Hattab oğlu Ömer'dir buyurmuştur. Bu hadisi şerif de Buhari ve Müslim'de zikredilmektedir. Müellifimiz diyor ki, muhaddes, gönlüne bir şey doğan ve onu firaset yoluyla haber veren kimsedir. Firaset ise bir kimsenin ileri sürdüğü görüşte isabet etmesi demektir. Böyle bir kimsenin haber verdiği şey söylediği gibi olur. Sanki ona Mele-i Âlâ haber vermiştir. Bu derece velilerin sahip oldukları yüce bir derecedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetim içerisinde böyle birisi varsa sözüyle bu konuda tereddüt olduğunu kastetmemiştir. Çünkü onun ümmeti ümmetlerin en üstünüdür. Diğer ümmetlerde muhaddesler bulunduğuna göre bu ümmet içerisinde bulunması daha uygundur. Aksine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle Hazreti Ömer'in üstünlüğünü vurgulamak istemiştir. Nitekim eğer benim bir arkadaşım varsa o da falandır denilir. Bu sözle de en iyi arkadaşın o olduğu anlatılmak istenir. Yoksa başka arkadaşlarının bulunmadığı söylenmek istenmez. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in fazileti hakkında da şöyle denilmiştir. Onun öyle faziletleri vardır ki hiç kimseye gizli değildir. Ancak gökyüzündeki ayın farkında olmayana gizli kalır. İbni Melek'in Şerhül Meşarik adlı eserinde böyle geçmektedir. Ve şöyle devam ediyor. Eğer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Übey'in küfür üzere ölmüş bir kafir olduğunu bildiği halde onun namazını kılmayı arzu etti demek nasıl mümkün olur? Peygamber Efendimizin onun üzerine namaz kılması demek, onun bağışlanması için dua etmesi demektir. Halbuki Allah onu müşrikler için af dilemekten men etmiş ve ona kafirleri bağışlamayacağını bildirmiştir. Ayrıca o münafık üzerine namaz kılması ve gömleğini ona vermesi onu onurlandırmak demektir. Halbuki kendisi kafirleri tahkir etmekle emrolunmuştur denilirse bunun cevabı şöyledir. Abdullah bin Übey Peygamber Efendimiz'den mübarek tenlerinin üzerine giydiği iç gömleğini onunla defnedilmek için kendisine göndermesini isteyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun münafıklıktan tövbe ettiği ve iman ettiği zannı galip geldi. Çünkü o vakit facirin tövbe etme, kafirin de iman etme vaktidir. Peygamber Efendimiz onun Müslüman olduğunu ortaya koyduğunu görüp, onda Müslüman olduğuna delalet eden emareleri müşahede edince, Müslüman olduğu yolundaki zannı galip geldi. Bunun üzerine onun namazını kılmak istedi. Fakat Cibril aleyhisselam gelip onun küfür ve nifakı üzerine öldüğünü haber verince namazını kılmaktan vazgeçti. Bu ayetin Peygamber Efendimiz onun namazını kıldıktan ve az bir süre geçtikten sonra indiği de söylenmiştir. Ondan sonra ise Peygamber Efendimiz hiçbir münafığın namazını kılmamış ve kabri başında da durmamıştır. Gömleğini ona vermesi konusunda ise farklı yorumlar zikredilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır diyor müellifimiz. 1. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Hazreti Abbas, Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. Uzun boylu olduğu için de boyuna denk gelecek bir elbise bulunmamıştı. Bunun üzerine münafıkların reisi ona kendi elbisesini vermişti. İşte Peygamber Efendimiz kendi gömleğini ona onurlandırmak için değil, amcasına yaptığı o iyiliğin bir karşılığı olarak vermiştir. 2. Allah Teala Resulüne isteyeni de sakın azarlama, Duha suresinin 10. ayeti buyurarak kendisinden bir şey isteyeni geri çevirmemesini emretmişti. Gömleğini esirgeyip onu bilhassa kendisinden istendiği bir anda göndermemesi onun keremini ihlal eden bir hareket olurdu. 3. Belki de Peygamber Efendimiz'e eğer sen gömleğini ona verirsen senin bu hareketin münafıklardan 1000 kişinin İslam'a girmesine vesile olacaktır diye vahyedilmiştir. O da buna binaen gömleğini vermiştir. Durumun hakikatini ve sözün özünü en iyi bilen Allah'tır diyor müellifimiz. Bize düşen kabul etmekten başka bir şey değildir. Hakikatin yolunu gösteren de yine odur. Bu sözlerle 84. ayeti bitiren müellifimiz 85. ayetin meali ve tefsiri hususunda şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların malları ve evlatları seni hayrete düşürmesin. Allah onlara dünyada bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor. Müellifimiz diyor ki onların ifadesi münafıkların demektir. Münafıkların malları ve evlatları, Kâşifî'nin açıklamasına göre münafıkların malları her ne kadar çok ve evlatları güçlü ve kuvvetli ise de ayet-i kerime bu durum seni hayrete düşürmesin diye emrediyor. Ayette geçen el-i'cab, şaşkınlık göstermek, hayret etmek demektir. Hitap peygamberimizedir, ancak murat ümmettir. Müellifimiz diyor ki, çocuklar daha kıymetli oldukları halde, bu gibi yerlerde malların evlatlardan önce zikredilmesi şu sebeplerden dolayı olabilir. 1. Mala duyulan ihtiyacın zat, fertler ve vakitler itibariyle daha umumi olmasındandır. Çünkü mallar anne baba ve çocuklar için her zaman bulunması gereken şeylerdendir. Hatta malı olmadığı halde çocukları olan kişinin hem kendisi hem de çocukları sıkıntı ve şiddetli musibet içerisinde kalır. Ayrıca çocuk sahibi olmayı ancak baba olabilecek çağa ulaşan kimse ister. 2. Mal nefsin bekası için, çocuklar ise insan cinsinin bekası içindir. Ayet-i kerimede Allah onlara dünyada bunlarla, yani bahşettiği mallar ve evlatlar ile azap etmeyi diler. Çünkü mal biriktirip onları muhafaza etmeleri sebebiyle sürekli sıkıntıdadırlar. Çocuklarının durumlarını iyileştirmek ve onların ihtiyaçlarını gidermek için daima mihnet ve meşakkat çekerler. Ve kendilerine verilen mal ve evlatlarla zevku safa sürmeleri, akıbetlerinin ne olacağını araştırıp düşünmeyi terk etmeleri sebebiyle kafir olarak canlarının çıkmasını ister. Müellifimiz diyor ki, bilesin ki bu ayet bu surede bazı lafız değişiklikleriyle daha önce geçmişti. Ayetin tekrarlanması, ayette verilen nasihati pekiştirmek ve önemini vurgulamak içindir. Bu sayede nasihati dinleyenin ondan gafil kalmaması gerektiği ikaz edilmekte, nasihat eden kimsenin de konuşması esnasında, bilhassa iki söz arasına uzun sözler girdiğinde devamlı olarak bu nasihate dönüp tekrar etmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu böyledir. Çünkü gözler mallara ve çocuklara karşı tamahkardır. Nefisler de bu ikisini devamlı arzu ve temenni ederler. Mal ve evlat müminler hakkında nimet olsa da aslında bunlar münafıklar hakkında bir cezadır. Çünkü bunlar onların kalplerini Allah'tan ve onu talep etmekten alıkoymaktadır. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Kalplerin en şiddetli azabı ise haktan perdelenmekten ileri gelir. Bu perdelenme ile azap gören bir kimse imandan mahrum kalmış demektir. Nitekim Allah Teala onların kafir olarak canlarının çıkmasını istiyor buyurmuştur. Bu kalpleri mal ve evlat sevgisi perdesiyle örtülmüş olarak ölmelerini istiyor demektir. Nitekim Et-Tevilatun Necmiye'de böyle zikredilmiştir. Ve bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. Dünya nefis ve şehvetlerle kuşatılmıştır. Dolayısıyla dünyanın şehvetleri ve lezzetleri sizi ahiretten alıkoymasın. Çünkü ahireti olmayan kimsenin dünyası yoktur. Dünyası olmayan kimsenin de ahireti yoktur. Mümin dünyada Allah Teala'ya itaat etmek suretiyle salih amel işler. Yani mali ibadetler yapmak suretiyle ahireti için azık hazırlar. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin tefsiri burada sona eriyor. Dilerseniz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından bir eser dinleyelim. Ardından sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Gülistan'ı dirucanda açıldı, gülü feyzi hüda elhamdülillah. Deruna ablut fi hak saçıldı, bulup neşvü nema elhamdülillah. Göründü nur-i zat-ı Hak Teala, bugün aşk ehline oldu hüveyda. Tecelliden pür oldu hep meraya, seadet merhaba elhamdülillah. Bu Adem bağı irfanın gülüdür, hakikat gülşeninin bülbülüdür. Tutan alemleri anın elidir, ne devlet daima elhamdülillah. Açıldı Hakk'ıya ezhar-ı vahdet, ayan göründü envar-ı hakikat. Katı zahir durur hak etme gaflet, gözün var bak sana elhamdülillah.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Tevbe suresinin 86. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette mealen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a inanın, Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, içlerinden servet sahibi olanlar senden izin istediler. Bizi bırak, oturanlarla beraber oturalım dediler. Müellifimiz diyor ki, ayette geçen Allah'a inanın ifadesini, Allah'ın dinini aziz kılmak ve kelimesini yüceltmek, yani ilahi kelimetullah için Resulü ile beraber cihad edin diye Kur'an'dan bir sure indirildiği zaman içlerinden servet, yani güç, kuvvet sahibi olanlar senden izin istediler. Burada servet sahibi olanlar ifadesiyle servet sahibi, gerek beden gerekse mal yönünden cihad etmeye muktedir olan münafıklar kastedilmektedir. Haddadi demiştir ki, aslında et-tavl kelimesi düşmanlara uzanıp onlara galip gelmeyi mümkün kılan bir üstünlük demektir. Onlar bizi bırak dediler. Mazeretleri sebebiyle savaşa gidemeyip oturanlarla beraber oturalım dediler. Ve bu ayet-i kerime ardından gelen 87. ayetle şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Kalpleri mühürlendi, artık onlar anlamazlar. Müellifimiz diyor ki, münafıklar kocaları gittikten sonra geride, ev ve mahallelerinde kalan kadınlarla beraber olmaya, onlar gibi oturmaya razı oldular. Ayette geçen el-havalif kelimesinin tekili olan el-halifetu, bu kelimenin hayırsız kişi manasına geldiği de söylenir. Kendisinde hayır olmayan kişiye halife denilmesinin sebebi, belki de onun davet edildiği önemli işlere icabet etmemesi, geri kalması yüzündendir. Kalpleri mühürlendi ifadesinde Haddadi şu kanaati taşımaktadır. Ayette geçen tab'un, yani mühürlemek kelimesinin lügatteki manası, bir şeyi kalıp haline getirmektir. Mesela dinarın tab edilmesi, dirhemin tab edilmesi gibi. Ayette özellikle kalbin mühürlendiği söylenmiştir. Çünkü kalp anlama mahallidir. Bundan dolayıdır ki Allah Teala artık onlar anlamazlar buyurmuştur. Yani o münafıklar Allah'a imanın, onun emir ve yasaklarına itaat etmenin, Resul sallallahu aleyhi ve selleme muvafakat göstermenin ve Allah yolunda cihad etmenin insana kazandırdığı saadeti ve bunların aksini yapmanın insana getireceği bedbahtlığı anlamazlar. 88. ayet-i kerime ile şöyle devam ediyor Rabbimiz Teala bizlere ilahi buyruğuna. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat Resul ve onunla beraber inananlar mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler onlardır. Ayet-i kerimenin ilk ifadeleri, fakat Resul ve onunla beraber, yani Allah'a ve Allah Teala katından gelen şeylere inananlar mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Münafıklar savaştan geri kaldılar diye cihat emri ihlal edilmedi. Çünkü onlardan çok daha hayırlı, gerek niyet gerekse inanç bakımından daha samimi olan müminler cihat görevini yerine getirdiler. Onunla beraber inananlar ifadesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inandığı gibi inananlar manasına gelir. Çünkü elbette müminlerin imanları ile Resul'ün imanı aynı zamanda gerçekleşmemiştir. Bu ifade Neml suresinin 44. ayetinde geçen Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum ifadesine benzer ki ben Süleyman'ın teslim olması gibi teslim oldum demektir. İşte zikredilen sıfatları sayesinde bütün hayırlar onlarındır. Bütün dünya ve ahiret menfaatleri, dünyadaki zafer ve ganimet, ahiretteki cennet, izzet ve ikram onlara aittir. Abidlerin hayratı ise işledikleri sevaplardır. Bu sevaplar onların amelleriyle ilgilidir. Ariflerin hayratı da Hak Teâlâ'nın onlara bahşettiği mevhibelerdir. Bunlar onların halleriyle ilgilidir diyor müellifimiz. Ve ayet şöyle bitiyor. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Yani arzu edilen güzel neticeye nail olanlar onlardır. Kıymetli dinleyenlerim, geldik 89. ayeti kerimeye. Rabbimiz Teala mealen şöyle buyuruyor. Allah onlar için altlarından nehirler akan, İçlerinde sürekli kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Rabbimiz Teala, Allah onlar için ahirette altlarından, yani toprağın altından değil, zemininin alçak kısımlarından, ağaçlarının altlarından veya köşklerinin ve odalarının altından nehirler akan, içlerinde sürekli kalacakları, kalmaları takdir ve tespit edilen cennetler hazırlamıştır. Cennet, içerisinde meyveli ağaçların bulunduğu bostan demektir diyor müellifimiz. Nehir, suyun aktığı yer demektir. Genişliği ve parlaklığı sebebiyle ona nehir adı verilmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Cennette süt denizi, su denizi, bal denizi vardır. Cennetteki nehirler bu denizlerden ayrılıp dağılırlar. Cennetteki nehrin aslında bir tane olduğu, o nehirde su, bal ve sütün birbirine karışmadan aktığı da söylenmiştir. Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerinin işte onlar için hazırladığı bu cennetler ve orada büyük izzet ve ikramlara nail olmak, büyük kurtuluş işte budur. Bunlardan daha büyük bir kurtuluş yoktur. Çünkü onlar cennete ve nimetlerine nail olmuşlar, cehennem ateşinden ve hararetinden kurtulmuşlardır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik ederse, Allah ona ateşi haram kılar. Ve yine bir haberde şöyle denilmiştir: Kim samimi bir şekilde La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur derse, cennete girer. Bu sözü söylerken ihlaslı olmak şarttır. Bu söz kişiyi günahlardan men ediyorsa o kişi ihlaslı demektir. Aksi takdirde kişi ihlaslı değildir. Onun bu sözünün emanet olmasından korkulur. Emanet olan bir şey de bir gün ondan geri istenir. İhlas kalbe ait sıfatlardandır. Kalbi iyi vasıflarla süslemek ancak nefsi kötülüklerden arındırdıktan sonra olur. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Cennette 100 derece vardır. Allah bu dereceleri kendi yolunda cihad edenler için hazırlamıştır. Her 2 derece arasında gökle yer arası kadar bir mesafe vardır. Allah'tan isteyecekseniz Firdevs'i isteyin. Firdevs cennetin tam ortasında ve en yüksek yerindedir. Üstünde de Rahman'ın arşı bulunmaktadır. Cennet nehirleri işte buradan çıkar. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadistir kıymetli dinleyenlerim, aktardığımız bu hadisi şerif. Müellifimiz diyor ki, hadiste geçen 100 sayısı ile çokluk, derece ile de mevki kastedilmektedir. Allah yolunda cihad edenlerden maksat, gaziler, hacılar ya da Rablerinin rızasını kazanmak için nefisleriyle cihad edenlerdir. 2 derece arasında gökle yer arası kadar olan mesafe, maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Mesafe manevi olduğunda dereceden maksat mertebe olur. Buna göre Allah Teala'ya daha yakın olan bir mümin, daha uzakta olana göre cennetin daha yüksek derecesinde bulunuyor demektir. Ve Firdevs cennette meyve çeşitlerini bulunduran bir bahçedir. Cennetin tam ortasında ve en yüksek yerinde ifadesi hakkında denilmiştir ki, bu ifadede göklerin küresel olduğuna işaret vardır. Çünkü bir şeyin orta yeri ancak o şey küresel olduğu zaman en yüksek olur. Ve hadiste geçen Firdevs'in üstünde ise Rahman'ın arşı bulunmaktadır ifadesi ise, Rahman'ın arşının bütün cennetlerin üstünde olduğunu gösterir. Cennet nehirlerinden maksat ise İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere sarhoşluk değil, lezzet veren şarap ırmakları ve süzme baldan ırmaklar vardır. Muhammed suresinin 15. ayetinde zikredilen bu 4 ırmak cennet nehirlerinden maksattır diyor müellifimiz. Ayette geçen bu ırmaklardan murat, cennet nehirlerinin beslendiği ana kaynaklardır. Ve İbn-i Melek'in Şerhül Meşarik adlı eserinde bu şekilde kaydedilmiştir. Müellifimiz diyor ki, noksanlardan münezzeh olan Allah Teala'dan yüce dostluğunu kazanmayı, onun parlak ve güzelliklerle dolu cemaline nazar etme şerefini niyaz ederiz. Amin ya Rabbel Alemin diyoruz. Aziz dinleyenlerim, böylece sohbetimizin sonuna gelmiş olduk. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.